Ayrım 16.
Nisan 1912'de Çanakkale Boğazı'nı bombaladılar. Bu bölgedeki çarpışmalar büyük güçler arasında telaş yaratınca Mayıs'ta 12 adaları işgal ettiler. Savaş hem Trablusgarp hem 12 adayı İtalyanlara bırakan barışa Osmanlılar 17 Ekim 1912'de razı olana kadar uzamıştı. Çünkü o tarihe kadar Balkanlarda çok daha tehlikeli bir durum ortaya çıkmıştı. Dönüşü olmayan nokta, Balkan Savaşı ve Babıali Baskını. Balkanlardaki yeni ulus devletler pek az şeyde anlaşıyorlardı. Ama üzerinde anlaştıkları tek şey Osmanlıları Avrupa'dan atma arzusuydu. Onları bu yönde etkin şekilde harekete geçmekten alıkoyan şeyler, ganimetin paylaşımına ilişkin anlaşmazlık ve Osmanlı ordusundan duyulan korkuydu. Balkanlardaki son savaş, 1897 savaşı yankılar uyandıran bir Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştı. Ama 1911-1912 yıllarında bu durum değişmişti. Mart 1911'de Sırbistan ve Bulgaristan, Sırbistan'ın girişimiyle bir ittifak yaptı. Bu ittifak resmi olarak savunma nitelikliydi. Ama aslında Türkiye Avrupa'sının fethini hedefliyordu. Buna çok benzer bir anlaşmaya Mayıs 1912'de Yunanistan ile Bulgaristan arasında varıldı. Karadağ ve Sırbistan Ekim başında bir ittifak yaptılar. Bunlar olup biterken Osmanlı-İtalyan Savaşı imparatorluğun siyasal ve askeri zayıflığını gün ışığına çıkarmış, böylece Balkan devletlerini harekete geçmek için cesaretlendirmişti. 2 Ekim 1912'de müttefik Balkan devletleri Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan, Babıali'ye Makedonya'da yabancı denetimi altında geniş çaplı islahat isteğinde bulunan müşterek bir ultimatum gönderdiler. Aynı zamanda da savaş için seferberliğe giriştiler. Osmanlı hükümeti daha önce onaylamış olduğu bütün islahatları uygulamaya hazır olduğunu bildirdi. Ama ultimatomun ima etmiş olduğu egemenliğinden bir biçimde feragat etmeyi reddetti. Bunun üzerine Karadağ 8 Ekim'de savaş ilan etti. Onu öteki ülkeler izledi. Büyük güçlerin hiçbiri savaşı desteklemiyordu. Ama savaşı durdurmada fazla etkide bulunamayacak derecede anlaşmazlık içerisindeydiler. Osmanlı harekat planı şimdi olduğu gibi sayıca çok üstün bir ordunun saldırısıyla karşı karşıya geldiğinde Asya eyaletlerindeki birlikler cepheye getirilinceye kadar batıda Arnavutluğa doğuda Doğu Rumeli'ye çekilerek yapılacak bir savunma savaşıydı. Ancak yeni Harbiye Nazırı Nazım Paşa bu planların yabancısıydı. Bu planları hazırlamış olan eski Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa ise şimdi Yemen'de vazifeliydi. Bundan ötürü Osmanlı ordusu geri çekilmeyip Sırp ve Bulgarlarla aynı anda savaştı ve bozguna uğradı. Bulgarlar karşısında 40 kilise ile Lüleburgaz ve Sırplar karşısında Komanova muharebelerini kaybettikten sonra ordu İstanbul'un hemen dışındaki Çatalca hatlarına doğru geri çekilmek zorunda kaldı. Batıda sadece birkaç müstahkem mevki, Yanya, İşkodra ve Edirne hala direnmekteydi. Kasım ayında durum umutsuzdu ve sonuçta 3 Aralık'ta Osmanlı hükümeti ateşkesi kabul etti. 10 günden sonra biri savaşan devletler, diğeri büyük devletler arasında olmak üzere Londra'da iki diplomatik konferans toplandı. İkinci konferansta iki hususta anlaşmaya varıldı. İstanbul ve Boğazlar, bu bağlamda hem İstanbul hem Çanakkale Boğazları Osmanlılarda kalacaktı ve bağımsız yeni bir Arnavutluk devleti oluşturulacaktı. Bunda esas olarak Avusturya ısrar etmişti. Çünkü bu devletin en önemli siyasal hedefi Sırbistan'ın Adriyatik Denizi'ne bir çıkış yolu edinmesini önlemekti. Ancak bu konferanslarda pek bir anlaşma olmamış, hele Avrupa'daki toprak kazançlarının paylaşımı ve Makedonya ile Trakya'daki yeni sınırlar üzerinde ise hiç anlaşmaya varılamamıştı. Bu nedenle görüşmeler İstanbul'da 23 Ocak 1913'te silahlı bir darbe yapıldığı haberi Londra'ya ulaştığı sırada hemen hemen çıkmaza girmiş bulunuyordu. Babali baskını ve Balkan Savaşı'nın ikinci safhası. İTC'nin Enver ve Talat yönetimindeki kilit kadrosu, hükümeti tamamıyla iç sebeplerden ötürü devirmeye muhtemelen daha 1912 yılı sonlarında karar vermişti. Kasım ayında İTC'nin eski düşmanı Kamil Paşa sadrazam olarak yönetime geçince hükümetin iddiatçılar üzerindeki baskısı arttı ve komitenin varlığını sürdürmesi tehlikeye girdi. Londra Konferansı cemiyete parti çıkarları değil yurt sevgisi adına eyleme geçme fırsatını vermişti. Büyük güçlerin Babali'ye 17 Ocak'ta bildirdikleri öneriler içerisinde Edirne'nin Bulgarlara teslimi de bulunuyordu. Bu aşırı hassas bir meseleydi. Çünkü Edirne bir Müslüman şehriydi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkentiydi. Üstelik şehir Ekim'den beri Bulgarlar tarafından kuşatılmış bulunuyor, buna rağmen halen direniyordu. Hükümetin büyük güçlere boyun eğeceği 22 Ocak'ta anlaşılınca iddiatçılar kendilerine bir gerekçe bulmuş oldular ve ertesi gün darbeye giriştiler. Bir iddiatçı subay topluluğu Babali'ye atla gelip kabinenin toplantı yapmakta olduğu odaya aniden girerek Harbiye Nazırı'nı vurdu ve kabine üyelerini esir alıp Kamil Paşa'yı istifaya zorladı. Yeni bir kabine kuruldu ve Mahmut Şevket Paşa sadrazam ve Harbiye Nazırı oldu. Darbenin hemen ardından Balkan devletleri yeniden saldırıya geçti. İTC, Çatalca hatlarından karşı saldırıya geçilmesinde saldırgan bir siyasette ısrar etti. Ama ordunun durumu ve yolların kış mevsimindeki durumu buna olanak vermedi. Şarköy'de Bulgar ordusunun arka saflarına kuvvet çıkartma girişimi ve bununla aynı zamana denk gelecek şekilde henüz Osmanlıların elinde bulunan Gelibolu Yarımadası'ndan yapılacak bir yarma harekatı eş güdüm eksikliğinden başarısız oldu ve ordu içinde karşılıklı sert suçlamalara yol açtı. Çatalca hatlarında Bulgarların şiddetli bir saldırısı geri püskürtüldü. Yine de Edirne 26 Mart'ta düştü. Mayıs ayında artık iddiatçılar da imparatorluğun barışı müzakere etmekten başka seçeneği olmadığını kabul etmek zorunda kalmışlardı. 16 Nisan'da yeni bir ateşkes yapıldı. 10 Haziran'da imzalanan Londra Anlaşması, Ege'de Enez'den Karadeniz'de Midye'ye kadar uzanan bir hattın kuzeyinde ve batısında Edirne dahil bütün toprakların kaybı anlamına geliyordu. Bu arada çeşitli Balkan ülkeleri arasındaki gerilim tırmanmaktaydı. Savaşa iştirak etmemiş olan Romanya, Bulgarların toprak kazançlarının kendi aleyhine yarattığı eşitsizliğin telafi edilmesini istedi. Makedonya'daki toprak kazançlarının bölüşümünden hoşnut olmayan Sırbistan ve Yunanistan, Bulgaristan aleyhinde bir ittifak kurdular. Bu düzenlemelerin farkında olan Bulgarlar, kendileri önce davranıp Sırplara saldırmaya karar verdiler. Ama bu saldırı tamamıyla başarısız oldu. Bu olay, 2. Balkan Savaşı'nı başlattı. Ve bu savaşta Bulgaristan dört bir yandan saldırıya uğradı. İTC önderleri hükümete ve Genelkurmay Başkanı'na yeniden saldırıya geçilmesi için baskı yaptı. Ama onlar tereddüt edip ısrarla ihtiyat tavsiye edince Enver'in yönetiminde bir küçük rütbeli subay topluluğu İTC'nin desteğiyle inisiyatifi ele alıp Temmuz'da Edirne'ye bir saldırı başlattı. Edirne geri alındı ve Bulgarlar İstanbul Barış Antlaşması'nı 29 Eylül 1913 imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmayla Edirne Osmanlı İmparatorluğu'na geri verildi. Yine de Osmanlıların Balkan Savaşı'nda uğradığı kayıp çok fazladır. İnsani, ekonomik ve kültürel açıdan durum feciydi. İmparatorluk, Avrupa'daki topraklarının neredeyse tamamını yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı 150 bin kilometre karenin üstündeki toprağını yitirmişti. 1878'de olduğu gibi İstanbul yine her şeyini yitirmiş Müslüman mültecilerin akınına uğradı. Ağır tifo ve kolera salgınları oldu. Mülteciler arasında ölüm oranı çok yüksekti. Mültecileri yerleştirmek çok büyük sorunlara yol açmış ve birçoğu birkaç yılını gecekondularda geçirmişti. Ama işin önemi daha da derinlere gidiyordu. Yitirilen bölgeler Makedonya, Arnavutluk, Trakya, 500 yılı aşkın zamandır imparatorluğun nüvesini oluşturmuş bölgelerdi. Buraları en zengin ve en gelişmiş eyaletlerdi ve Osmanlı yönetici seçkinlerinin çoğu buralardan çıkmıştı. Her şeyin ötesinde Selanik, İTC'nin beşiği idi. Teşkilat-ı Mahsusa. İTC içerisinde 1908 devrimi öncesinden beri fedailer diye biline gelen bir subay topluluğunun Edirne'nin kurtuluşunda önemli bir rolü olmuştu. Bunlara komitenin siyasal cinayetler gibi kirli işlerini yapan ve bunalım zamanlarında onu savunmak için bir araya gelen İttihatçı saldırı taburları denilebilir. 1909'da hareket ordusu olayında önemli bir rol oynamışlar ve birçoğu Trablusgarp'ta Arap gerillalarının İtalyanlara karşı örgütlendirilmesinde hizmet vermişti. Bu topluluk Enver'e çok yakındı. Enver'in onlara liderlik yapmış olduğu anlaşılıyor. Edirne geri alındıktan sonra bu topluluk mensuplarına Enver tarafından Türkçe konuşan Müslümanların bugün de yaşamakta olduğu Meriç Nehri'nin batısında kalan Batı Trakya bölgesinde bir gerilla hareketini başlatmaları emredildi. Bunlar bu amaçla Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesini kurdular. Bu kuruluşun ömrü sadece 2 ay sürmüş olmasına karşın Osmanlılar tarafından barış görüşmelerinde Bulgarlara baskı yapmakta yararlanılmış, istenen ödünler elde edilir edilmez de varlığına son verilmişti. Anadolu'da 1. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkacak olan ulusal direniş hareketi için önemli bir laboratuvar vazifesi gördü. Enver'in etrafındaki bu fedai subaylar topluluğunun 1913'te gayri resmi olarak Teşkilat-ı Mahsusa diye bilindiği anlaşılıyor. Örgüt bu adı altında 1914'te resmileştirilmiş ve o tarihte Harbiye Nazırı olduğu için Enver'in doğrudan denetimine verilmişti. 1. Dünya Savaşı'nda bu örgütün hem ayrılıkçı hareketlerin bilhassa Arap eyaletlerindekilerin bastırılmasında ve hem de Batı Anadolu'daki Rum işyerlerine karşı yapılan terör saldırılarında perde arkasından önemli rolü oldu. Ermeni meselesindeki rolüne ise ayrıca geleceğiz. Teşkilat ayrıca imparatorluk dışında da faaliyet göstermiş, Rus, Fransız ve İngiliz sömürge imparatorluklarındaki yönetimlere karşı Müslümanların direnişini körüklemeye çalışmıştı. Osmanlı Lawrence'larının bu faaliyetleri romantik ve maceralı olmalarına karşın fazla etkili olamamış görünmektedir. Teşkilatın örgüt yapısı hakkında az şey biliniyor ama sonraları İTC'nin merkezi umumisine bağlı olan ve Bahaettin Şakir yönetimindeki siyaset işlerine bakan bir bürosu olmuştu. Örgütün bu bölümü Enver'e tabi olan askeri topluluktan bir dereceye kadar bağımsız gibi görünüyor. İttihatçı iktidarının pekişmesi. Ocak 1913'teki hükümet darbesinden sonra İTC iç siyasal duruma tamamen hakim oldu. Başlangıçta liberal muhalefete baskıda bulunulmadı. Sadece önderlerine siyaset dışında kalmaları özel olarak bildirilmişti. Bu durum Sadrazam Mahmut Şevket Paşa 11 Haziran 1913'te Hürriyet ve İtilafın bir taraftarı tarafından öldürülünce değişti. Yaygın tutuklamalar oldu. Bazı kişiler ölüm cezasına çarptırıldı. Artık İttihatçılar hükümetteki nüfuzlarını daha da artırmışlardı. Talat Dahiliye Nazırı olarak kabineye girmiş, Enver 2 kez üst üste terfi ettirilerek Paşa ve Harbiye Nazırı yapılmıştı. İstanbul Muhafızı Cemal de terfi ettirilmiş ve kendisine paşa rütbesi verilmişti. Yeni sadrazam Mısırlı bir prens olan Said Halim Paşa'ydı. İTC'nin kilit kadrosundandı ama buna rağmen az nüfuza sahipti. Ortaya çıkan bu yönetim biçimine ekseriya Enver, Cemal ve Talat, Triumvirası, üçlü yönetimi denilmiştir. Ancak bu basite indirgemedir. Her üçü de kuşkusuz güçlü kişilerdi. Enver orduya hakimdi ve Talat'ın cemiyet içerisinde büyük nüfuzu vardı. Cemal İstanbul muhafızı olduğu müddetçe ülke siyasetinde sözü geçmekteydi. Ama 1914 ortalarından sonra etkisi azalmıştı. Ancak Enver'in orduda rakipleri vardı. En başta da Cemal geliyordu. Cemiyet içerisinde katibi mesul ya da müfettiş denilen yerel parti başkanları ile İttihatçı valiler çoğunlukla güçlü ve bağımsızdılar. İTC bir takım hiziplere mensup olan 50 kişilik bir iç kadro tarafından yönetiliyordu. Talat'ın büyük nüfuzu aslında tamamen bu hiziplerin önderlerini uzlaştırmadaki tartışılmaz becerisinden kaynaklanıyordu. 1913-1918 döneminde İTC'nin iç kurullarının siyasete yön verilmesinde kabineden çok daha fazla ağırlığı olmuş ve çok defa kabine oldu bittilerle karşılaşmıştı. Yeni parlamento seçimleri 1913-1914 kışında yapıldı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası resmen fes olmamakla beraber seçimlere katılmamıştı. Ve seçimlerden sonra ortaya çıkan meclis İTC'nin bir kuklasıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na girişi. Balkan Savaşı biteli daha henüz bir yıl olmuştu ki Osmanlı İmparatorluğu son kez olarak tekrar savaştaydı. Zamanın İttihatçı hükümetinin bu savaşta ittifak devletlerine nasıl ve niçin katılma kararı almış olduğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Türkiye'de tartışma konusu olmuştur. Avusturya veliahtı Arşidük Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Sırp milliyetçileri tarafından öldürülmesinin ardından süratle artan uluslararası gerginlik ortamında Osmanlı İmparatorluğu'nun İttihatçı hükümeti bir ittifak imzalanması için büyük güçlerin ilgisini çekmeye çalıştı. Balkan Savaşı İmparatorluğun diplomatik tecridini ortaya çıkarmıştı. İttihatçılar sürekli tecridin imparatorluğun sonu demek olacağı inancındaydılar. Sürekli yalnız kalmaktansa herhangi bir ittifakı kabul etmeye esasen hazırdılar. Önce Cemal Paşa Paris hükümetine başvurdu ama yüz bulamadı. Fransa ve İngiltere'nin ikisi de gündemlerinde ilk yeri tutan Rusya ile şimdi iyi ilişkiler içerisindeydi. Ve Balkan Savaşı'ndan sonra Yakın Doğu söz konusu olduğunda bu iki devlet Balkan Devletleri İttifakı ile yapılacak bir işbirliğini Osmanlılarla bir bağlantıdan daha fazla tercih ediyorlardı. O yüzden İttihatçılar gözlerini ittifak devletlerine çevirdiler. Avusturya-Macaristan Osmanlılarla Sırbistan aleyhine bir ittifak olasılığına dair nabız yoklamış, Talat da Enver de yüreklendirici yanıt vermişti. 28 Temmuz'da Enver Paşa bir sohbet sırasında Alman Büyükelçisi Wangenheim'a açıkça Almanya ile savunma amaçlı bir ittifak önerdi. Öneri Berlin'e ulaştırıldığında Kaiser II. Wilhelm'den bizzat destek gördü. Bunu izleyen günlerde Jön Türk önderlerinden küçük bir grup Sadrazam Said Halim Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa, Meclis-i Mebusan Başkanı Halil, fevkalade bir gizlilik içerisinde Almanlarla bir antlaşmanın ayrıntılarını müzakere ettiler. Kabinenin öteki üyeleri ise Maliye Nazırı Cavit Bey, Cemal Paşa ve Şeyhülislam Hayri Efendi gibi önemli şahsiyetler dahil haberdar edilmemişti. Antlaşma 2 Ağustos 1914'te Said Halim Paşa'nın Boğaziçi'ndeki özel ikametgahında imzalandı. Bu çok önemli belgenin 8 maddesi şunlardır. 1. Her iki taraf Avusturya ile Sırbistan arasındaki bir çatışmada tarafsız kalacaktı. 2. Rusya çatışmaya girer ve Almanya'da girmek zorunda kalırsa Osmanlı İmparatorluğu ittifak devletlerine katılacaktı. 3. Alman askeri heyeti Türkiye'de kalacak ve heyete Osmanlı Yüksek Komutası altında etkin bir rol verilecekti. 4. Almanya Osmanlı topraklarını koruyacaktı. 5. Antlaşma derhal yürürlüğe konulacak ve 31 Aralık 1918'e kadar geçerli olacaktı. 6. Taraflardan biri aksine karar vermedikçe antlaşma kendiliğinden 5 yıllık süre için yenilenecekti. 7. Padişah ve Kaiser antlaşmayı bir ay içerisinde tasdik edeceklerdi. 8. Antlaşma gizli kalacaktı. Önemli olan nokta, antlaşmanın Rusya savaş ilan ettikten bir gün sonra yapılmış olmasıydı. Osmanlı liderlerinin bundan haberdar olduklarını varsaymak lazım. Öyle olunca da kendilerini savaşa sürükleyeceğini bildikleri bir antlaşmayı imzalamaya sevk eden şeyin ne olduğu sorusu doğuyor. Daha önce sözü edilmiş olan yalnızlık korkusunun yanı sıra muhtemelen iki başka etkenin rolü olmuştur. Birincisi, büyük güçler içinde sadece Alman İmparatorluğu'nun Osmanlılarla eşit taraflar olarak bir anlaşma imzalamaya istekli olmasıydı. Ülkeyi yarı sömürge statüsünden kurtarmaya çalışan İttihatçılar için bu çok önemli bir husustu. İkincisi ise yapılan yanlış bir hesaplamaydı. Osmanlılar Alman strateji planının önce Rusya'nın müttefiki Fransa'yı Belçika üzerinden bir kuşatma harekatıyla yenip saf dışı etmeye dayandığını bilmiyorlardı. Bu harekat sadece Fransa'yı değil İngiltere'yi de kesinlikle savaşa sokacaktı. İttihatçılar belki de sadece Rusya ile bir savaş ummuşlar ve bu savaşta Almanya ve Avusturya'nın kazanacağını tahmin etmişlerdi. Rusya zaferinin Kafkasya ve Balkanlarda somut sonuçlar doğurması beklenebilirdi. Savaş daha fazla genişlediğinde İttihatçılar içerisindeki Alman taraftarı hizip tereddütü bırakıp her şeye karşın kesin adımı atmaya karar vermiş bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu askeri, ekonomik ve iç iletişim açılarından ciddi bir savaşı götürecek durumda değildi. Almanlar bunun pekala farkındaydı. Ama onlar için Osmanlı ittifakının çekiciliği, Osmanlı ordusunun birkaç ay içinde bitmesi beklenen bu savaşa olacak katkısında değil, bu ittifakın Fransız ve İngiliz sömürge imparatorluklarındaki Müslümanlar ile Balkan devletleri üzerindeki etkisinde yatıyordu. Ayrıca Osmanlılar Rus gemilerinin boğazlardan geçişini de etkili şekilde engelleyebilirdi. Gizli antlaşmanın imzalanışının hemen ardından meclis tatil edildi ve hükümet kamuoyunu savaşa hazırlamaya girişti. Bu konuda İngiliz hükümeti sayesinde eline bir koz geçmişti. Osmanlılar Yunan donanmasının artan gücüne mukabele etmek için İngiltere'ye 1911'de iki modern zırhlı ısmarlamıştı. Bedelleri kısmen donanma cemiyetine imparatorluğun her tarafında yapılan halk bağışlarıyla ödenmiş olan iki gemi 1914 yılı ortalarında hazır durumdaydı. Ancak ek denemeler ve kalan ücreti ödemedeki sorunlar nedeniyle teslimleri gecikmişti.